Orkid, Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sunar.
Orkid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programından herkese merhaba. Ben İknur Yılmaz. Programın bu haftaki konu sadece başarısı değil, hikayesiyle de gazetelere manşet olmuş bir sporcu. Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde çalışırken bir anda dünya şampiyonu oldu. Öğle aralarında maçlara gitti. Madalyasıyla birlikte atölyeye dönüp işine kaldığı yerden devam etti. Tekstil atölyesindeki işinde de en iyiydi. İşimde en iyi olmak isterim dedi. Spor salonuna boya, badana, temizlik yapmak için gitti. Dünya şampiyonu olarak çıktı. Zorlukları başaran sporcu, babam erkeklerle beraber aynı salonda spor yapmama karşıydı. Hayatta olsaydı yine izin vermezdi. Ama benimle gurur duyardı diyor. Tekstil hayatından önce bir hayatım yokmuş benim dedi. İlk aldığı madalyayı alıp evine astı. Bunları çoğaltabilirim, ben yaparım dedi. Bir hafta sonra hocasına gidip başka maç yok mu diye sordu. Ne işin var spor salonlarında? Gel düğüne gidelim, takılalım diyen arkadaşlarına da aldırış etmedi. Yaptığı spor nedeniyle işinden de kovuldu. Erkekler ona gücün bana yeter mi diye sordu. 23 yaşında bir anda hayatı değişen bu sporcu milli kickboksçu Emine Arslan. Hoş geldin Emine.
Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
Ben de iyi, teşekkür ederim. İyi gidiyor. Hayat dediğiniz gibi, olması gerektiği gibi iyi gidiyor.
Süper, o zaman başlayayım sorularıma.
Tabii ki.
Emine, senin çok ilginç bir hikayen var. Gazetelere manşet olan bir hikaye. Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde çalışan bir genç kızken dünya şampiyonu bir kickboksçu oluyorsun. Bu hikaye nasıl başladı?
Şöyle, benim anne babam zaten tekstilciydi, yani tekstilde çalışıyorlardı. Baba mesleği diyelim, yani mecbur bir meslekti, bildiğim meslekti. Buna ben mecbur kaldım çünkü çok da durumumuz yoktu, okuma gibi bir imkanım yoktu. Kardeşlerime bakmak zorundaydım. Annem bizi yıllar önce terk ettiği zaman da babam tek başına evi geçindiremiyordu. Bu süreçte de kardeşlerime hem yemek yapmayı öğrenmek, tekstil yapmayı öğrenmek, hem de babama katkı sağlamak zorundaydım. Bu şekilde devam ettim. Daha öncesinde Çağlayan, Şişli, Kağıthane gibi yerlerde çalıştım. Oralarda oturuyordum. Akrabalarım burada diye Bağcılar'a geçti. Bağcılar'da da amcamların tekstil atölyeleri vardı. Üç kardeşimle beraber orada çalışmaya başladık. İşimde en iyiydim. Yani bir çıraktım ama komple tüm makinalara bakıyordum. Ne veriliyorsa en iyisini yapmaya çalışıyordum. Çünkü ben işimde en iyi olmak isterim. Yaptığım işlerden, yani başarıyla olduğu zaman, insanlar böyle mutlu olduğu zaman çok gurur duyuyordum. Babam da çok ustadır kendi işinde. O da ütücülük yaparsa o ütücü. O da çok başarılıydı kendisinde. Yalnız o akciğer kanseri oluyor. Bu süreçte işi bırakmak zorunda kalıyorum. Babama bakmak zorunda kalıyorum. Durum daha da zorlaşıyor bu şekilde olduğu zaman. Kiralarım birikiyor. Kardeşlerimle ilgilenemiyorum. Babamı kaybettikten sonra ne yapacağımı bilemedim. Üç kardeşimle beraber nereye gideceğimizi, nasıl bir yol olacağımızı bilemedim. Bu süreçte ev sahibimiz bizi evden çıkarttı. Başka bir yerde yaşamaya çalıştık kardeşlerimle. Daha sonrasında kız kardeşim Hasan Fahrişen Hoca'yla tanışıyor. Onunla ben de tanıştım. Hasan abi diyordum hatta ona. Bir spor salonunda antrenörlük yapıyor farklı bir yerde. Kardeşim de orada başladı. Daha sonrasında Bağcılar'da bir spor salonu açıyor Hasan Fahrişen, kendi spor salonunu. Orada da kardeşim tekrar devam edecek. Ama salonu açma işte boyası, badanası falan yapılması gerekiyordu. Ben de destek amaçlı yanlarına gidiyorum. Temizlik, boya badanası nasıl çıkarılıyor, nasıl temizlik yapılacak, hani bir şekilde toparlanması falan gerekiyordu. O şekilde bize harçlık veriyordu aslında. Bu da bizi mutlu ediyordu. Daha sonrasında spor salonuna başlıyorlar. Sporcular antrenman yapıyorlar. Onları izlemeye geldim kardeşime destek olmak için. Çok farklı bir atmosferdi. Benim yapamayacağım bir şeydi. Öncelerden böyle çekeceğim filmleri falan izlerdim. Bu beni çok heyecanlandırdı. Ben de olabilirim derdim böyle. Çünkü ama babam bana izin vermezdi. Erkeklerle beraber aynı salonda antrenman yapmama karşıydı. Sanırım hayatta olsaydı babam tekrar izin vermezdi. Ama bu başarılarımı bilseydi de benim de gurur duyardı diye düşünüyorum. İlk antrenmana başlayacağım bu zamanda sonuca bana zorla teklif etti. Ben istemiyordum ama onu kırmak da istemiyordum. Tamamlayıp geçiştiriyordum. Zaten bu sınırına denk geliyordum. İmkanlarımı, maaşımı. Daha sonrasında sen aptal para ihtiyacı var Emine dedi. Gel dedi başla. Ondan sonra ben de para vermezsem asla başlamam. Çünkü sizin de hani çok çocuğunuz var, eri geçindirmeniz gerekiyor. Ben artık çünkü yaştan beri artık bu durumları. Onu da anlayabiliyorum. O zaman dedi ver paranı başla. Ben de verdim paramı, param yandı. Benim için gitti. Emine dedi madem paranı verdi devam et. Ortamına. İlk başladığım gün gerçekten benim için çok zordu. Yumruk atması, işte tekmelerin atılması çok çok daha farklıymış. Öyle insanların sokakta kavga etmesi gibi bir şey değilmiş. Bu bir sanatmış. Bunu anladım. Bu işin bana göre olmayacağını anladım ama param yapmak istediğim yerden devam ettim. Ondan sonra bir baktım oradaki kızlar. Beni böyle yüksekte görüyorlar. İşte seni döverim gibisinden. İşte ben becerikliymişim gibi davranıyorlardı. Bu da beni böyle çok kızıştırdı. Ben burada da en iyi olacağımı düşündüm. Daha sonrasında maçlara falan katılmak istedim. 4 ay bir sporcuyu düşündüm. Bir tane kickboksçu, çok tecrübeli bir sporcuyla model yapardı bununla. Bana kaç senedir bunu yapıyorsun derdi. Bu da beni çok mutlu ederdi çünkü ben daha 4 aydım. 4 aydan sonra bir maça katıldım. O maçta da ben şampiyon oldum. Orada kürsüye çıktım. Kürsüye çıktım ve bana madalya taktılar. Orada beni alkışladığı Emine Arslan diyor anonsunu ekler ya. O benim için çok daha farklı bir şeydi. Yani çok ayrı bir mutluluktu. Orada bulmam gerekiyor dedim. Benim burada devam etmem gerekiyor. Çünkü insan gerçekten mutlu olduğu yerde işte yaptığı işin emeklerini, karşılığını bu şekilde sana söyledikleri zaman çok mutlu oluyorsun. Bu da beni çok mutlu etti. O ortamda olmayı çok istedim. Burada devam etmek istedim. Artık tekstil hayatımda olmamak istedim. Yani tekstil hayatımdan önce bir hayatım yokmuş benim. Keşke daha küçükken başlasaydım dedim. O madalyayı alıp elime attım. Ona şöyle bir baktım. Ben dedim bunları çoğaltabilirim dedim. Bunları yapabilirim. Ben başarabilirim dedim. Aradan bir hafta sonra hocama dedim ki hocam başka maç yok mu dedim. Bu şekilde ben devam ettim.
Çok güzel. 11 yaşında bir tekstil çalışanı olmuşken 23 yaşında bir anda hayatın değişiyor. Çok farklı iki işten bahsediyoruz. Tekstil atölyesi ve kickbox. Bu hayata adapte olman zor oldu mu? Spora başlama yaşın bir sorun yarattı mı kariyerinde?
Benim için bir sorun yaratmadı ama çevremdeki insanlar tarafından çok sorun oldu bu. 23 yaşında spora başladım. Bunu ben sosyal medyalarda antrenörlerin işte paylaşımlarıyla falan okuyordum, araştırıyordum. Bu spor küçük yaştan başladı. 18 yaşından küçükleri müsabakaya almıyoruz. Hani 18 yaşından küçük yaşta spora başlayanları müsabakaları alıp bizler kategorisinde dövüşlemeye devam ederek derlerdi. Bu da beni çok üzüyordu. Sonuçta ben 23 yaşına başladım. Bu hayatta yani ben de maçlara katılmak istesem katılamayacaktım yani. Bu bence çok kısıtlayıcı bir durumdu. Ben bunları yıkmak istedim. Burada hep ben yıkmak hem de bu yaşta benim gibi olan insanların yani bu saatten sonra spora başladığında tamam gerek yok diye insanlar için ben yaptım. 23 yaşında başladım. 25 yaşında Türkiye şampiyonu oldum ama bu sürece gelene kadar tekstilden izin al. Öyle faydalı maç yaptım. Öyle yemeğinde. Maç yapıp geri geliyordum. Madalyayla tekrar işe geri geliyordum. Hatunum madalyamı gösteriyordum büyük sevinçle. O ne var ki bunda? Bizde bundan çok var ama böyle geçiyorlardı. Gerçekten benim orada olmamam gerektiğini çok daha iyi anladım.
Küçümsüyorlardı başarılarını.
Aşırı derecede küçümsüyorlardı. Ne işin var senin o sporda diyorlardı. Özellikle benim burada spordan önce kankalarım, arkadaşlarım, çevrem vardı. Spora başladıktan sonra onların hepsini kaybettim zaten. Ne işin var senin orada? Gel düğüne gidelim, gel takılalım, gel muhabbet edelim, gel şurada chat yapalım derlerdi. Ben de yani fedakarlık yapmam gerekiyordu. İki dünya mı olmuşlar? Bir de ikisi hayatım olmuştu. Bir de spor hayatım olmuştu. Yani ben oraya tutunmak istiyordum. Oradan yani bu tekstil hayatımdan, o zorlu süreçten, maddi yasızlıktan kurtulmak için benim burada başarılı olmam lazım. Biraz da zorunluydum. Kendim buna zorunlu hissettim. Çünkü ben burada başarılı olursam, buraya tutunursam arkama bir daha bakmama gerek kalmadı. O yüzden daha çok çalıştım, daha çok istedim. 23 yaşında başladım, 25 yaşında Türkiye şampiyonu oldum. Yani 2 senelik bir süreçte çok zor. 2 senede Türkiye şampiyonu olmak, 52 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu olmak çok zor.
Anladığım kadarıyla bulunduğun her yerde en iyisi olma gibi bir kaygın da var senin.
Evet, biraz mükemmeliyetçi olduğumu söylemiştim. Yaptığım işte başarılı olmayı çok seviyorum. İstiyorum bunu.
Çok güzel. Bir röportajında katıldığım maçlarda kazanmaya başladım. Çekingen bir kızken boynuma madalya takmak beni inanılmaz cesaretlendirdi. Ancak başarılar kazandıkça çalıştığım yerlerde sıkıntı çekiyordum. Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarından önce kamp yapmak gerekiyor. Kamp için izin aldığım için işten kovuldum diyorsun. Başarı kazandıkça sana nasıl bir sıkıntı çıkartıyorlardı? Müdahaleleri neydi? Hayır yapmayacak mısın mı dediler? Tepkilerini anlatır mısın bize?
Şimdi onların sabah 8'de akşam 8'e kadar mesaileri var. Benim bundan önce bir koşu yapmam gerekiyor. Ondan sonra işbaşı yapıyordum. Akşam saat 8'den sonra 8.30 antrenmanına yetişmek zorundaydım. Yani o kadar hem yolda, yüzümü yıkamadan, sadece kıyafetlerim içindeyken antrenmanları koştuğum gittiğini biliyordum. 8'den sonraki mesaileri kalmamı istiyorlardı saat gece 12'ye kadar. Ve bu da haftanın 3-4 günü oluyordu. Ki benim haftanın her günü antrenman yapmam gerekiyordu. Bunları ben patronlara her söylediğimde, tamam tartıştığımızda ben işten çıkıyordum. Başka bir iş yeri bulup önceden anlaşıyorduk. Tamam diye kabul ediyorlardı. Daha sonrasında kemküm ediyorlardı. Daha sonrasında tartışma yaratıyorlardı. Yine işten çıkıyordum. Bir türlü iş tutturamadım bu konuda. Bana destekleyen çok çevrem olmadı açıkçası. Atın hocama bir tane tekstilciye çalıştığı bir arkadaşı vardı. O sağ olsun destek oldu. Ondan sonra ben zaten kamplara falan gidebildim. Avrupa ikincisi olabildim. Avrupa ikincisi olduktan sonra da bizim oturduğumuz Bağcılar'daki Çınar Mahallesi'nde Hakan Delice var.
Ben de onu soracaktım, evet.
Basını çağırdı. Bu kızımız Avrupa ikincisi, tek başına hayat mücadelesi veriyor. Kıza destek olalım. Bağcılar'da, Bağcılar Belediyesi'nde bir iş imkanı sunalım deyip Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Dokman Çağrıcı'ya sesimizi duyurdu. Zaten daha öncesinde de çok istiyorduk Bağcılar Belediyesi'nde bir görevli olmak. Sayın Başkanımız bana masa başında iş verirdi. Ben de burada çok çalıştım, araştırdım. İşte bilgisayarlarda ne işler yapılıyor, telefonlarda öğrencilerle nasıl konuşuluyor. Bir gençlik merkezindeydim ben. 15-28 yaş grubu arasında bir çocuklarla eğitim hayatının olduğu bir yerdeydim. Gençlerle olmak bana acayip bir enerji verdi. Oradaki onların çalışmaları, eğitim faaliyetleri bana çok destek oldu zaten. Bunları göre kendime ilham oldu. Açık öğretimden durumum olmadığı için Hasan Hocam her zaman yatırıyordu benim eğitim masrafımı. Açık öğretimde lisede mezun oldum bu süre zarfında da. Seneye de inşallah üniversiteye katılacağım. Bağcılar Gençlik Merkezi'nde çalıştığım için çok rahat saatlerim oldu. Saat 9 akşam 5 saatlerimde kütüphane görevlisiyim. Okuyorum, çalışıyorum. Lise mezunu oldum. Seneye üniversite hayatıma devam edeceğim. Çok mutlu ve gururluyum. Buradan yani bu dünya şampiyonu olduysam, buradaki başarıları ben kazandıysam en çok da Sayın Başkanımız Lokman Çağrıcı'nın çok emeği var. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum.
Bu destek hala devam ediyor mu, Lokman Çağrıcı'nın sana sağladığı destekler? Belediye sana nasıl imkanlar sundu? Sana söylenen ne olmuştu?
Ben onlara bir söz vermiştim. Ben bir dünya şampiyonu olacağım demiştim onlara. Onlar da zaten bana inanıyorlardı. Saatlerimden ne zaman bir sporla ilgili bir faaliyet olsa izin veriyorlar. Antrenmanlarımla ilgili hiçbir sıkıntı yaşatmadılar. Her zaman bana destek oldular. Maçlara katıldığım zaman yol harcamı veriyorlardı. Yani o konuda da çok destek oldular. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bana hiçbir zaman engel çıkarmadılar. En büyük destekçim diyebilirim.
Bir gün mutlaka dünya şampiyonu olacağım diye bir sözün var. Bunu Lokman Çağrıcı'ya da bu sözü vermişsin hatta. Evet. Bu sözünü de gerçekleştirmiş bir sporcusun. Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Kickbox Şampiyonası'nda Rus rakibin Elena Başmakova'yı 2-1'lik bir skorla yenerek dünya şampiyonu unvanı kazandın. Bu maç sonrası ringde mutluluk gözyaşlarını gördük. Emine Aslan o an neler hissetti?
Zorlu bir maçtı çünkü rakibin çok tecrübeliydi, benden daha iyiydi. Bir an hatta maç arasında ben ne yapacağım dedim, nasıl kazanacağım, acaba yapamayacak mıyım? Hatta ondan önceki akşam da final edeceğim zaman Alina'yla beynimde Rus marşı çalıyor. O kürsüye çıkmış, onun marşı çalıyor ve ben ikinci bir kürsüdeyim. Böyle bir hayal canlandırdım ve çok korktum. Allah'ım dedim, acaba kazanamayacak mıyım, başarılı olamayacak mıyım bu maçta? Beynimden zorla bizim İstiklal marşımızı okutmaya çalışıyorum ama okunmuyor. Allah'ım diyorum, yardım et bana. Zorla okutmaya çalıştım beynimden kendime. O şekilde gerçekten böyle bir, neden anlamadım ama böyle bir hayal canlandırıyorum ve çok tedirgindim. Kendime inanıyordum ama ya olmazsa diye şeylerim de oluyor yani. Maça girdim. İlk round öndeyim. İkinci round 2-1 o önde. Üçüncü roundda top kapı kapıya gitti. Yani o önde oldu zannettim hatta maç bittiğinde. O kazandı sandım. Benim antrenörüm, yani karşımdaki antrenörüm elini kaldırıp böyle sevinince, bizim Türk milli takımı da arka tribünde herkes birden bağırınca böyle oley diyor böyle. Ben anladım zaten o anda kazandığımı. Ne yapacağımı şaşırdım. Çok heyecanlandım. Elim ayağım birbirine karıştı. Çünkü onun kazandığını zannederken benim kazandığımı, çünkü gerçekten kafa kafayaydı puanlar. Orada gerçekten ne yapacağım bilemedim. Seni çığlığı attım, bayrağımı alıp dalgalandırdım, orada tur attım, işte secdeye kapandım, şükrettim. Sevinç gözyaşlarıyla başkanımız Sayın Salim Kayıtlı'yı kutladık beraber o sevincimizi. Daha sonrasında TRT Spor bizim söyleşimizi yapan Orhan Kayhan vardı. O bizim spor yorumculuğumuzu yapmıştı, onunla da paylaştı duygularımızı. O da çok duygulandı, çok mutlu oldu. Güzel bir atmosferde oldu. Gerçekten mutlu, tamam. Ondan sonra zaten araya pandemi girdi. O pandemide de ve sürekli evdeydim. Evde olduğum için sürekli antrenmanları evde yapmak zorunda kaldım. Ama bu süre zarfında da sanki her gün o günü yaşıyormuşum gibi mutluydum. Yani tam dünya şampiyonu oldu ve korona oldu. Yani.
Emine, kickboksta da sen istediğin kadar şampiyon ol, gücün bana yeter mi diyen erkeklerle karşılaştım. Yani hayatım boyunca yaşadığım sıkıntıların büyük bölümünü kadın olduğum için yaşadım şeklinde dikkat çeken bir açıklamam var. Emine Aslan nasıl bir cinsiyet eşitsizliği yaşadı ve bu yaşadıklarıyla nasıl mücadele etti?
Aslında cinsel eşitsizliği şöyle yaşadım. İşte gerçekten gücün bana yeter mi diye böyle bir yarı adamdan gelip bana hani durur musun diye söylüyorlardı. Tabii ki de farklı kategoride kilolarda oluyoruz. Tabii ki de onların gücü bana yeter ama elinden geldiği kadar da hani bunun kavga olmayacağını, en son her şey kavgayla çözülebileceğini ben her zaman söylüyorum. Öyle söyleyenler oldu ama bu başarılarımı gördükten sonra yaptıkları, yanlışları farkına varıp söylediler yani bunu açık açık bana. Şimdi o kadar da yani onlardan daha fazla destekçilerim oldu etrafımda.
Gücün bana yeter mi cümlesi aslında biraz da rakip olarak görme cümlesidir. Demek ki seni önemsiyorlardı. Yani evet. Kuvvetinden haberdarlardı ki bu cümleyi kuruyorlardı sana aslında.
Evet, öyle söylüyorlardı zaten. Ama hem kilo olarak hem de yani ben erkeğim, sen kadınsın. Benim hani sikletim farklı. Bu şekilde hani tabii ki de savunabilirim kendimi ama tabii ki de bunu uygulamamız gerekmiyor yani diye söylüyordum.
Antrenörün Hasan Fahrişen, Emine'de ışık görünce yoğun bir çalışma temposuna girdik. Kitap okuma alışkanlığı edindi, sigarayı bıraktı. Tüm bunlarla birlikte disiplinli çalışmayla başarı geldi diyor. Bir sporcu için antrenör demek birçok şey demektir. Yeri gelir doktorun, yeri gelir psikoloğun, akıl hocan, hatta belki de ailen. Peki Hasan Fahrişen'in senin hayatındaki yeri nedir? Emine Hasan hayatında neleri değiştirdi? Bir de senden dinleyelim.
Hasan Fahrişen hocam benim için çok farklı. Çünkü benim ne annem ne de babam var. Ne kardeşim var. Yalnız yaşıyorum. Bir destekçiye, bir anneye, bir babaya çok hasretim. Hasan Hoca gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldu. Yani harçlığım olmadığı zamanlar cebime harçlık koydu. Bir sıkıntım, bir ihtiyacım var mı diye hep soran oydu. Bu da yani sürekli bana yardım ediyordu. Her salonlarda arkadaşlarımla sorun yaşıyordum. Yani istenmediğim zamanlar da çok oldu. Gelmek istemediğim, yani bırakmak durumunda olduğum noktalar oldu. Gelmediğim zamanlar oldu. Hasan Hoca bu konuda bana çok yardımcı oldu. Beni çok o yollardan döndürdü. Benim için bana inanan, yani o zamanlarda başarılı değildi. Ama bana bu kadar inanan bir adamı yüzüstü bırakamazdı. Hocam derdi hatta, bir gün benden çok başarılar duyacaksın. Benim sırtımdan para kazanacaksın derdim ona. Gülerdik böyle bu muhabbetimizde. O zamanlarda İstanbul şampiyonluk değildi. Daha çok onu mutlu ettiğim için çok mutluyum. Çünkü benim için bu kadar mücadele eden, maddi manevi her türlü destek olan bir adam için bu mutluluk bence çok tabicilemez bir mutluluk. Onun yeri benim için gerçekten çok ayrı. Onu çok seviyorum. Hasan Fahrişen hocam, size selamlarımı yolluyorum. Ona da söyledim, buradan bizi dinliyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
Çok güzel. Biz de selamlarımızı iletelim kendisine. Dünya kickboks şampiyonu Emine Aslan'ın bundan sonraki kariyer planında neler var?
Aslında ben olmak istediğim her şeyi oldum. 2024'te belki 2028'de bir olimpiyat şampiyonu eğer olursa ben olimpiyat şampiyonu olmak çok istiyorum. Yani en büyük hedefim şu anda o.
Bir de bir şey soracağım sana. Kickboks olimpik branş oldu mu?
Kickboks olimpik bir branşlarda tanındı ama 2024'te mi 2028'de mi verilecek onu bilmiyorum.
Çünkü bildiğim kadarıyla kickboks olimpik branş değil ama 2024'te Paris'te neden olmasın dediğin gibi.
Olimpiyat tanındı ama uygulamada bizi çağırmalarını bekliyorum sadece.
Süper. Şu an seninle benzer bir hikayeye sahip ama aynı cesareti gösteremeyen bir kız seni dinliyor olabilir. Söylemek istediğin bir şey olur mu o kıza?
Sadece kız değil, belki de bir erkek de dinliyor bunu.
Tabii ki. Tabii ki.
Aynı zorluklarda olabilir. Burada ona şunu söylemek istiyorum. Asla mücadeleden vazgeçme. Umudunu yitirme. Bu zorluklar seni güçlendirecek, geliştirecek. Hayal etmek istediğin ne varsa hiç korkma. Hayal et onu. Yani bazen insanlar kalpten istemeye bile korkar ya o dileğine. Gerçekten olursa diye. Onu olmasın gerçekten istiyorsan emin adımlarla ilerle. Zaten sen o yolda ilerlediğin zaman sana yardımcılar da gelecek. Yani bunu gerçekten Allah gönderiyor. Seni bana Allah mı gönderler? Yani orada yani o yolda devam edin. Yardımcıların da olacak. Senin yanında olmak isteyenlerle beraber yoluna devam et.
Çok güzel. Emine çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için.
Rica ederim. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İktidarlarım. Podcast dinle ekibine de çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Sohbetine sağlık, ağzına sağlık. Umarız çok başarılı olursun.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.
Evet, veda zamanı geldi. Her başarının bir hikayesi vardır dedik. Orkid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programından sizlere seslendik. Başarısıyla ilham veren kadınlara mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar dinlenmeye değer.
Orkid, Başarılı Kadın Sporcular podcast'ini sundu.